Ayrım 2.
Böylece geriye kalan kısım da artık olduğu gibi görünmez olur. Bu yüzden kendi gelenek ve göreneklerine, tarih kitaplarından çıkardıkları örneklere göre düzen verenler, romanlarımızdaki kahramanların 14 dipnot. Devrin halk arasında yayılmış romanları yalnızca şövalye romanlarıydı. Pek popüler olan bu romanlar oldukça yozlaşmış bir şekilde Chanson de Geste'lerden kaynaklanmaktaydılar. Çeşitli belirtiler Descartes'in bu romanları okumakta olduğunu, hiç değilse daha önceleri okumuş bulunduğunu düşündürmektedir. Acayipliklerine düşmekten ve güçlerini aşan tasarılar kurmaya sürüklenmekten kurtulamazlar. Belagat'ı pek beğendiğim gibi şiirin de aşıkıydım. Ama her ikisinin de okumanın meyvesi olmaktan çok zihnin yetenekleri olduğunu düşünüyordum. Muhakemesi kuvvetli olup düşüncelerini açık ve anlaşılır kılmak için en iyi yoğurabilen kimseler sırf aşağı Britanya ağzıyla konuşsalar ve retorik öğrenmemiş olsalar bile her zaman ileri sürdükleri fikirleri gayet iyi ispat etmekten geri kalmazlar. Ve güzel buluşlarını en fazla süs ve tatlılıkla söyleyebilenler de şiir sanatından hiç haberleri olmasa da gene en iyi şairler olmaktan geri kalmazlar. Kanıtlarının kesinlik ve apaçıklığı dolayısıyla her şeyden çok matematiklerden zevk alıyordum. Ama hakiki kullanışını henüz pek iyi görmüyordum. Ancak mekanik sanatlara yaradığını düşünerek bu kadar sarsılmaz ve sağlam temeller üzerine daha yüksek bir yapı kurulmamış olmasına şaşıyordum. Tam tersine ahlak ve adetlerden söz eden eski Payenlerin 15 dipnot. Descartes burada özellikle Stoacıları düşünüyor gibidir. Bakınız 3. bölüm not 8. Yazılarını ise ancak kumla çamur üzerine kurulmuş pek azametli, pek görkemli saraylara benzetiyordum. Onlar erdemleri göklere çıkarır, dünyadaki bütün şeylerin üstünde gösterir ama onları yeterince bilmeyi öğretmezler ve çok zaman bu kadar güzel bir adla andıkları da bir duygusuzluk, bir gurur, bir umutsuzluk ya da bir baba katilliğinden başka bir şey değildir. 16 dipnot. Bu düşünceler 10 yıl sonra yayımlanacak olan Ruhun Pasyonları kitabını dolaylı bir şekilde haber vermektedir. Teolojimize saygı gösteriyordum ve başka herhangi bir kimse kadar ben de cennete gitmeyi istiyordum. Fakat onun yolunun en cahillere, en bilginlerden daha az açık olmadığını ve bizleri oraya ileten vahdedilmiş hakikatlerin aklımızın üstünde onu aşan şeyler olduğunu pek emin bir şekilde öğrenmiş olduğum için bunları güçsüz aklımın muhakemesine vuramıyor, bunları incelemeye girişmek, sonra da bu incelemeyi başarmak için olağanüstü bir tanrı yardımına ve insandan fazla bir şey olmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. 17. Dipnot. 1. bölümün 6. notuna bakınız. Birçok yüzyıldan beri gelip geçen en yüksek zekalar tarafından işlenmiş olduğu halde hala içinde tartışılmayan, dolayısıyla da şüpheli olmayan hiçbir şey bulunmayan felsefe konusunda başkalarından daha iyi başaracağımı umacak kadar iddiam olmadığını söylemekten başka bir diyeceğim yoktur. Böylece aynı konu üzerinde yalnız biri dışında hiçbirinin doğru olması asla mümkün olmadığı halde bilgin kimseler tarafından desteklenen gayet çeşitli fikirler bulunabildiğini göz önüne alarak sadece doğru gibi gözüken şeylerin hepsini yanlış sayıp reddediyordum. Sonra öteki bilimlere gelince bunlar hakkında ilkelerini felsefeden aldıkları ölçüde bu kadar az sağlam temeller üzerine sağlam hiçbir şey kurulmuş olamayacağı yargısına varıyordum. Ve ne vaat ettikleri şeref ve itibar ne de sağladıkları kazanç beni onları öğrenmeye çekmek için yetiyordu. Çünkü Tanrı'ya şükür servetimi pekiştirmek için 18 dipnot. Descartes'in geçim araçları konusunda biyografisinin baş tarafına bakınız. Descartes gelirinin kendisine sağladığı bağımsızlıktan bir kişizadeye yakışan bağımsızlık hiçbir şekilde vazgeçmemiştir. 1618'de Hollanda'da Maurice de Nassau'nun bandırası altına girdiğinde usulen bir İspanyol altını ücret alması gerekmişti. Bu, onun bütün ömründe kabul ettiği tek ücret oldu ve bu İspanyol altınını bir ana olarak sakladı. Bilimi kendime sanat edinmek zorunda olduğumu sanmıyordum ve her ne kadar sinikler gibi şan ve şerefi hor görmeyi bir meslek edinmediysem de ancak yalancı ünvanlarla elde edilebileceğini umduğum şerefe pek az önem veriyordum. Ve son olarak kötü doktrinlere gelince artık ne bir simyacının alkemist vaatleri, ne de astroloğun kehanetleri, ne bir büyücünün göz boyamaları, ne de bildiklerinden fazla bilir gözükmeyi meslek edinen şarlatanların hokkabazlıkları ve böbürlenmeleriyle aldanmayacak kadar onların da değerlerini biliyordum. 19. Dipnot. Bakınız 1. bölüm not 10. İşte bunun için hocalarıma bağlılıktan kurtulmaya elverişli bir yaşa gelince kitapları incelemeyi bütünüyle bıraktım. Kendimde ya da bütün dünya kitabında bulunabilecek olan bilimden başka bir bilim aramamaya karar vererek gençliğimin geri kalan bütün kısmını seyahat etmekle, saraylar, ordular görmekle, 20 dipnot. 1644 tarihli Latince metinde belli başlı yabancı ülkelerden söz edildiği belirtilerek Exercitus urbes alusque, ordular, şehirler ve saraylar deniliyor. Türlü hal ve mizaçta kimselerle ilişki kurmakla, çeşitli deneyimler edinmekle, talihin karşıma çıkardığı durumlarda kendimi sınamakla, her tarafta karşılaştığım şeyler üzerinde yararlı düşünceler yürütmekle geçirdim. Çünkü bana öyle geliyor ki sadece çalışma odasında okuyup yazan bir insanın hiçbir sonuç doğurmayan ve belki kendisi için de sağduyudan uzak oldukları ölçüde doğruya benzer hale sokmak için kullanmak zorunda kalacağı zeka ve hüner oyunları nedeniyle böbürlenmeye vesile olmaktan başka bir yararı bulunmayan spekülasyonlarla ilgili muhakemelerine oranla, her insanın sırf kendisini ilgilendiren ve kötü yargıya varınca sonu çok geçmeden kendisini cezalandıracak olan işler üzerinde yürüttüğü muhakemelerde daha çok hakikat bulabilirdim. İşlerimi, actions, açık bir görüşle yapmak ve bu hayatta güvenle yürümek için doğruyu yanlıştan ayırmayı öğrenmeyi son derece arzu ediyordum her zaman. Gerçekten başka insanların gelenek ve göreneklerini gözden geçirdiğimde bunda kendim için güven verici bir şey bulamıyor ve daha önce filozofların fikirleri arasında gördüğüm çeşitliliği bunlarda da görüyordum. Bundan elde ettiğim en büyük kazanç, bize pek garip ve gülünç gelen birçok şeylerin başka büyük uluslar tarafından genellikle kabul ve tasvip edilmekten geri kalmadığını görmek ve sadece örnek ve görenekle bana kabul ettirilen şeylere pek güvenmemeyi öğrenmek olmuştu. 21. Dipnot. Yine Montaigne ile benzerlikler var. Kitap 1, bölüm 23. Böylece doğal ışığımızı karartabilecek ve aklın sesini dinlemeye bizi daha az elverişli kılabilecek birçok yanlışlardan kendimi yavaş yavaş kurtarıyordum. Fakat dünya kitabında bu şekilde incelemelerde bulunmak ve biraz deneyim edinmek için birkaç yıl tükettikten sonra bir gün kendi kendimi de incelemeye ve zihnimin bütün kuvvetlerini izleyeceğim yolu seçmek için kullanmaya karar verdim. Bu da sanırım ülkeme ve kitaplarıma kapanıp kalmaktan çok daha fazla yaradı işime. 2. bölüm. 1. Dipnot. 1644 tarihli Latince başlık Praesepio Ilius Methodi Quam Investigavit Otos Regulae. Yazarın araştırdığı bu metotun belli başlı kuralları. O zaman henüz sona ermemiş olan savaşlar dolayısıyla Almanya'da bulunuyordum. İmparatorun taç giyme töreninde bulunduktan sonra orduya katılmak üzere yola çıktığımda kışın bastırmasıyla bir yerde konaklamak zorunda kaldım. 2. Dipnot. 30 yıl savaşı ancak 1648'de son bulacaktır. Descartes Hollanda'dan ve Orange Prensi'nin Protestan ordusundan 1619 Nisan'ında ayrılmıştı. İmparator 2. Ferdinand'ın taç giyme şenlikleri Frankfurt'ta 20 Temmuz ile 9 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Bu arada yazarımız Avrupa'da Danimarka, Polonya, Macaristan dolaşmış, sonra da Baviera dükünün Katolik ordusuna katılmıştı. Descartes'in hayatının bu dönemi başka birçok dönemleri gibi oldukça karanlıktır. Kışı geçirmek üzere çekildiği soba başının, büyük bir çini sobayla ısıtılan bir kira odası, Ulm dolaylarında bir köyde olduğu sanılıyor. Montaigne, Journal de Voyage, yolculuk günlüğünde Descartes'in zamanında henüz yayınlanmamıştı. Bu sobaların evlerde sağladığı rahatlıktan keyifli keyifli söz eder. Descartes'in otobiyografisini yazdığı bu sayfalarda hikaye edilmekten çok üzerinde düşünülmüş ve düzene sokulmuş bir otobiyografidir bu. 10-11 Kasım 1619 gecesinin bir rüyayı andıran ilhamından söz etmediğini belirtmek yerinde olur. Bu gecenin hikayesini filozofla bugün artık kaynağı ve seyri bilinmez olmuş çok yakın bir dostluk ilişkisi içinde bulunmuş olduğu anlaşılan Ballad'dan öğreniyoruz. Descartes'in bu 10-11 Kasım 1619 gecesinden hiç söz etmemesi rastgele bir şey sayılamaz. Descartes bu olayı ya herkese açıklanamayacak kadar mahrem bir şey sayıyor ya da bu garip rüyalarla o vakte kadar pek düşkün olduğu ezoterik merak konuları arasında bir ilgi görerek bundan hiç söz etmemeyi ihtiyata uygun buluyordu. Ya da bir başka ihtimal olarak bu gibi ayrıntı sayılacak hallerin yeniden şekillendirilmekte olduğu kendi öz masalında, bakınız 1. bölüm not 9, yeri olmadığını düşünmekteydi. Gerçekten de bu gibi haller Descartes'in düşüncesinin formasyonunda, tablosunu çizdiği bilinçli ve tasarlanmış çabaların altında kalıyordu. Orada konuşarak oyalanabileceğim bir kimse bulunmadığı gibi mutlu bir talih eseri olarak rahatımı bozacak ne bir kaygım ne de derdim olmadığından bütün günümü bir sobanın başına yapayalnız kapanarak geçiriyor ve düşüncelerimle baş başa kalmak için bolca vakit buluyordum. Bu düşünceler arasında gözden geçirmeyi ilk akla getirdiklerimden biri de şuydu. Çoğu zaman ayrı ayrı ustaların elinden çıkmış birçok parçalardan kurulu eserlerde bir ustanın tek başına meydana getirdiği eserlerdeki kadar mükemmellik yoktur. 3. Dipnot. Bu ilke ile daha ileride Descartes'in taraftar olduğunu göreceğimiz ekip çalışması ilkesi arasında bir çelişki yoktur. Ekip çalışması deneyin sağladığı imkanları çoğaltırsa da tek bir ustanın kumandası altında yapılmalıdır. Hiçbir şekilde topluca bir yönetimi içermez. Bu konuda bakınız 6. bölüm not 21. Nitekim bir mimarın tek başına kurduğu yapıların 4 dipnot. Yukarıda 1. bölüm not 4'te konuşmanın dilinde yürüyen adam teması ya da mitosu üzerine dikkati çekmiştik. Burada birincisinden daha az aydınlatıcı olmayan ikinci bir tema ya da mitos ile karşılaşıyoruz, kurucu. Birçok mimarların başka amaçlarla yapılmış eski duvarlar üzerinde bazı değişikliklerle yapmaya çalıştıkları yapılardan daha düzenli olduğu görülür. Böylece başlangıçta sadece birer küçük kasaba iken zamanla büyük kentler haline gelen şu eski siteler çok kere bir mühendisin bir ova üzerinde hayalinden geçirdiği şekilde planını çizdiği düzenli yeni kentlerin yanında öylesine ölçüsüz ve orantısız kalırlar ki ayrı ayrı gözden geçirilen yapılarının her birinde en az öbür kentlerin yapılarındaki kadar hatta daha fazla sanat bulunsa da büyüklü küçüklü sıralanışlarına ve yolları eğri büğrü ve eşitsiz hale getirişlerine bakarak bu eski kentleri aklı başında kimselerin iradesinden çok tesadüfün böyle düzenlediği söylenebilir. Özel kişilere ait evlerin halk varlığının güzelleşmesine yarayacak şekilde yapılmasını sağlamakla görevli bazı resmi memurlar her zaman bulunmuş olsa bile yine de sırf başkalarının eserleri üzerinde çalışarak ortaya pek mükemmel şeyler koymanın kolay bir şey olmadığı kabul edilecektir. Böylece düşünüyordum ki eskiden yarı vahşi olan ve ancak yavaş yavaş uygarlaşarak yasalarını suçların ve kavgaların doğurduğu huzursuzluğun zoruyla yapan halklar bir topluluk halinde yaşamaya başladıkları andan itibaren bilge bir yasa koyucunun meydana getirdiği yasalara göre hareket eden halklar kadar iyi bir yönetime sahip bien polices değildirler. Nitekim kuralları Ordonnan ses, yalnızca Tanrı tarafından konulmuş olan hakiki dinin bütün öbür dinlerden kıyas kabul etmez derecede daha düzenli olması gerektiği kesindir. İnsansal şeylere gelince, kanımca eğer vaktiyle İsparta pek güçlü ve refahlı idiyse bu, yasalarının teker teker iyi olmasından ötürü değil, çünkü bu yasalardan birçoğu son derece olağan dışı ve hatta ahlaka aykırıydı. Fakat tek bir kişi tarafından meydana getirildikleri için 5 dipnot. İsa'dan önce 9. yüzyılda yaşamış olan efsanevi Likurgos. Hepsinin aynı bir amaca yönelik olmasından ötürüdür. Bunun gibi başka başka birçok kişilerin görüşlerinden meydana gelen ve yavaş yavaş çoğalan kitap bilimlerinin ya da hiç olmazsa bunların ancak muhtemel nedenlere dayanan ve hiçbir ispatlaması bulunmayanlarının sağduyu sahibi bir insanın 6 dipnot. Yani doğru duyu, salim akıl. 1. bölüm not 2'ye bakınız. Latince metin daha sarih bir şekilde söz ediyor. Sola ratione naturali utens et nullo prejudio laborans. Yalnızca doğal aklı kullanan ve hiç önyargısız işleyen. Karşılaştığı şeylerle ilgili olarak tabii bir şekilde yürütülebileceği basit muhakemeler kadar hakikate yaklaşamayacağını düşündüm. Ve yine düşündüm ki bizler yetişkin insanlar olmadan önce birer çocuktuk. Uzun süre içgüdüsel isteklerimiz, appetites ve eğiticilerimiz tarafından yönetilmek zorunda kaldık. Oysa istekler çoğu zaman birbirine karşıt şeyler olduğu gibi eğiticilerimiz de belki bize her zaman en iyi olanı öğütlemiyorlardı. Bunun için yargılarımızın doğduğumuz günden beri tamamen aklımızı kullanmak alışkanlığında olduğumuz ve daima yalnızca onun tarafından yönlendirildiğimiz takdirde vereceğimiz yargılar kadar katıksız ve sağlam olmasına imkan yoktur. Gerçi bir devletteki bütün evlerin sırf onları başka bir tarzda yeniden yapmak ve yolları güzelleştirmek amacıyla yerle bir edildikleri hiç görülmemiştir. Ama birçok kimsenin yeniden inşa etmek üzere kendi evlerini yıktırdıkları, hatta bazen evlerinin temelleri yeterince sağlam olmadığı ve evleri kendiliğinden yıkılmak tehlikesinde olduğu zaman bunu yapmak zorunda kaldıkları görülür. Örnek alarak şu kanıya vardım ki, tek bir kişinin bir devleti ta temellerinden değiştirerek ve yeniden kurmak için devirerek reformdan geçirmeyi amaç edinmesi akla uygun olmadığı gibi, bilimlerin esasını, korps ya da bunların öğretilmesi için okullarda kurulmuş düzende reform yapmayı amaç edinmesi de akla uygun değildir. Fakat o güne kadar güvenilir bulduğum bütün fikirlere gelince, sonradan yerlerine daha iyilerini ya da akılla aynı düzleme getirdikten sonra 7 dipnot. Aklı Bildürger'in düzleme aleti gibi kullanarak. Gene onları koymak üzere hepsinden toptan bir defa güvenimi kaldırmaktan daha iyi bir şey yapamazdım. Böylece eski temeller üzerine bina kurmaktan ve gençliğimde doğru, vrais, olup olmadıklarını hiç kontrol etmeksizin benimseyip inandığım ilkelere dayanmaktansa, bu yoldan hayatımı çok daha iyi yönetebileceğime kesinlikle inandım. Çünkü bunda çeşitli güçlükler görmeme rağmen bunlar çaresi bulunmaz güçlükler olmadığı gibi, halkla ilgili en ufak şeylerin bile reformdan geçirilmesinde rastlanılan güçlüklerle kıyaslanabilir güçlüklerde asla değildirler. O iri gövdeleri devrildikten sonra doğrultmak, hatta sarsıldıktan sonra tutmak güçtür. Ve düşüşleri de mutlaka pek şiddetli olur. 8 dipnot. Bütün bu anlatılanların Montaigne'de karşılıkları vardır. Sonra eğer varsa kusurlarına gelince, ki sadece çeşitli oluşları bile çoğunun kusursuz olmadığını göstermeye yeter, kullanış bunları şüphesiz iyice yumuşatmış ve hatta bir takımını hissedilmez bir şekilde ve basiretle bulunabilecek çareden daha iyi gidermiş ya da düzeltmiştir. Nihayet bu kusurlar hemen daima değiştirilmelerinden daha kolay katlanılabilir şeylerdir. Tıpkı kullanıla kullanıla zamanla düzgün ve elverişli hale gelen dağ yollarını izlemenin, daha kestirme gitmek için kayalara tırmanmaktan ya da uçurumların dibine inmekten çok daha iyi olması gibi. Bunun içindir ki ne doğuşları ne de sosyal durumları fortune, dolayısıyla kamuya ait işleri çekip çevirmeye elverişli olmadıkları halde kendi düşüncesine göre kamu işlerinde durmadan yeni reformlar yapmaktan geri kalmayan karıştırıcı ve tedirgin mizaçlıların bu davranışını asla doğru bulmam. Bu yazıda ben de bu deliliğin bulunduğu şüphesini uyandıracak en ufak bir şey bulunduğunu sansaydım, yayınlanmasına izin verdiğime çok üzülürdüm. Benim niyetim hiçbir zaman kendi düşüncelerimi düzeltmekten ve tümüyle benim olan bir toprak üzerinde yapı kurmaktan daha öteye geçmemiştir. Kendim yeterince beğenmediğim için size burada eserimin bir modelini gösteriyorsam, 9 dipnot. Descartes kitabım demiyor, eserim diyor. Yani yapım, binam, mon ovrage. Kelime biraz yukarıda da aynı anlamda kullanılmıştır ve biraz aşağıda da aynı anlamda kullanılacaktır. Model, proje, maket. Daha ileride 3. bölüm not 2'ye bakınız. Amacım hiç de herhangi bir kimseye onu taklit etmeyi öğütlemek değildir. Tanrı'nın lütuflarından daha iyi pay almış olanların benimkinden çok daha yüksek tasarıları olabilir. Fakat birçok kişinin daha şimdiden benimkini fazla atılgan bulacağından korkarım. Sadece eskiden doğru olduğuna inandığı görüşlerden sıyrılmak kararı bile herkesin izleyebileceği bir örnek değildir. Zaten dünyada bu işe hiç yatkın olmayan iki türlü insanla doludur. Bir bölümü kendilerini olduklarından daha becerikli sanarak acele yargıya varmaktan kendilerini alamayan, bütün düşüncelerini bir sıra içinde yürütmek için yeterli sabrı gösteremeyen kimselerdir. Bundan dolayı benimsedikleri ilkelerinden bir defa şüphe etmeye kalktılar mı artık doğru yolu bir daha bulamazlar ve bütün hayatlarınca sapkınlık içinde kalırlar. Ötekilerse doğruyu yanlıştan ayırt etmekte kendilerine ders verenlerden daha az becerikli oldukları yargısına varacak kadar akıl ya da tevazu sahibi olan kimseler olduklarından 10 dipnot. Bu belirtme 1. bölümün 1. paragrafındaki şu cümleye uygun düşmektedir. Çünkü sağlam zihinli olmak yetmez, asıl olan onu iyi kullanmaktır. Kendi başlarına daha iyi görüşler arayacak yerde başkalarının görüşleri ardından gitmekle yetinirler. Bana gelince, eğer her zaman için tek bir hocam olsaydı ya da en bilginlerin görüşleri arasında her zaman var ola gelmiş ayrılıkları bilmeseydim, ben de bu sonrakiler arasında yer alırdım şüphesiz. Ama en garip ve en az inanılır şeylerin bile bazı filozoflarca dile getirilmiş olduğunu daha kolejdeyken öğrenmiştim. O zamandan beri de gezilerim sırasında duygu ve düşünceleri bizimkilere pek aykırı gelen bütün insanların bundan dolayı ne barbar ne de vahşi olduklarını, fakat bunların birçoğunun bizim kadar, hatta bizden daha da çok akıl ve mantıkla hareket ettiklerini görerek ve çocukluğundan beri Fransızlar ya da Almanlar arasında yetişmiş olan bir insanın ruhu aynı kalmak şartıyla bütün hayatını Çinliler ya da yamyamlar arasında geçirmiş olsaydı, 11 dipnot. Latince metinde bu kelime Amerika yerlileri olarak çevrilmiştir. Avrupalıların Atlantik ötesi vahşilerine karşı duydukları aşırı merak, denemelerde de özellikle 1. kitabın yamyamlar başlığını taşıyan 31. bölümünde açıkça görülür. Bu pasaj denemelerin o bölümüyle paralellik göstermektedir.